yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Aralık 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Sonraki konu başlığımız spordaki gelişmeler. Bu kez spor yazarı Meriç Enercan stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç, Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeleri bize aktaracak. Ve son konuğumuz ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ömer Aslan olacak. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti "Kalplerde engel olmasın yeter. Bugün Dünya Engelliler Günü. Onlar engelleri aşıp alkışlanacak başarı öyküleri yazdılar. Herkesten tek istekleri farkındalık. Kalplerde engel olmasın, bize yeter." diyor. Görme engelli Dilek öğretmen İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapıyor. Şiir ve polisiye roman yazıyor, ata biniyor. Annenin fedakarlığı diyor. Konyalı doğuştan engelli İbrahim Çınar, Konyaspor aşkıyla hayata tutunuyor. Anne Atiye Çınar, oğlunun takımının her maçına götürüyor. Selcan Kankul çocuklara ömür umut veriyor. 23 yıl mücadele verdi, serebral palsiyi yendi, fizyoterapist oldu, kendini engelli çocukların tedavisine adadı. 39 yaşında üniversiteli oldu diyor Korhan Ezberci. Doğuştan spastik engelli, 39 yaşında üniversiteye girip sosyal hizmet uzmanı oldu. Engelliler için çalışıyor demiş Sabah gazetesi. Başkan Erdoğan engellileri kucakladı başlığı var. Başkan Erdoğan, Engelliler Günü nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'nde engelli sporcu, sanatçı ve zanaatkarlar ile ailelerini kabul etti. Kabulde engelli Cengiz Kahveci, Karagöz Hacivat gösterisi sahneledi. Bir genç de Erdoğan'a şiir okudu. Hürriyet gazetesinin manşeti "Zehirli bacalara veto". Hürriyet'in manşetine taşıdığı 15 kömür santralinin 2,5 yıl daha filtresiz çalışmasına izin veren meclis kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti. Veto haberini kamuoyuna duyuran AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Süre 2022'ye kadar uzatılıyordu. Cumhurbaşkanımız bunun çevre sağlığına uygun olmadığını değerlendirip meclise iade etti. çevrenin kirletilmesine tahammülünün olmadığının altını çizdi. Baca filtrelerinin gecikmesi konusunda irade koydu. Termik santralin zehir saçan bacalarına filtre takılması için tanınan süre 31 Aralık'ta bitiyordu. Ancak önceki hafta mecliste AK Parti ve MHP oylarıyla bu süre 2,5 yıl uzatıldı. Kararın gerekçesi de süreyi uzatmazsak artan kur maliyetleri nedeniyle filtre takamayan santraller kapanır şeklinde açıklandı. İşte gerçekler diyor Hürriyet gazetesi. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması herkesin görevidir. Enerji ihtiyacı insan sağlığı ve çevrenin önüne geçmemeli diyor gazete. Milliyet gazetesinin manşeti engel biziz. Türkiye'de resmen 5 milyon, resmi olmayan rakamlara göre 9,5 milyon engelli var. Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta engelli sorunlarına dikkat çekerek motivasyon sağlıyor. Ancak Türkiye'de bu motivasyon maalesef 3 Aralık'ta kalıyor. Tüm yol, kaldırım, resmi binalar, toplu taşıma araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi kağıt üzerinde zorunlu. Tehlikeli sokaklar engellileri evlerine hapsediyor. Zorunlu kotalara rağmen hala istenilen düzeyde istihdam edilmiyorlar. Kaynaştırma eğitimiyle gerekli ortamları sağlanamadığı için yetersiz eğitim görüyorlar. Tüm bunlar bizi engellilerin önündeki en büyük engel yapıyor demiş Milliyet gazetesi. Buradan aktaracağımız bir başka haber 5. madde zirvesi başlığını taşıyor. Londra'da bugün başlayacak kritik NATO zirvesinde ittifakın varlık nedeni masaya yatırılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti açıklamasının gölgelediği bir ortamda NATO'ya üye ülkelerin liderleri bugün Londra'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'la önce dörtlü bir zirvede buluşacak. Görüşmenin gündemi Suriye. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Macron'a yanıt vererek, 5. madde NATO'nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir, dedi. Zirve öncesi Ankara'dan NATO'nun misyonuna ve idealine inanıyoruz. Türkiye NATO'nun tam merkezindedir, açıklaması yapıldı. Star gazetesinin manşeti artık oyun kurucuyuz. Akdeniz'de dengeler değişti. Akdeniz'deki hakimiyetimizi tescilleyen mutabakatın haritası yayınlandı. Denizdeki batı sınırımızı belirleyen anlaşmayla bölgede tek oyun kurucu konumuna yükselen Türkiye artık enerji jeopolitiğinde de söz sahibi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Oktay Tanrısever, Türkiye kendi meşru haklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji kaynakları üzerindeki haklarını korumak için konumunu dünyaya deklare etti. Artık elimiz daha güçlü, dedi. Polis Akademisi Başkanı Profesör Yılmaz Çolak, bölgedeki en güçlü ve istikrarlı devletiz. Herhangi bir sorunda işin içine girmesi gereken devlet olarak görülüyoruz. Doğu Akdeniz'deki kaynaklarda Türkiye'nin de hakkı var, dedi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doktor İlhan Sasen, Doğu Akdeniz jeopolitiğini köklü şekilde değiştirebilecek bir hamle, uluslararası hukuk açısından kartlar yeniden karılacak. Türkiye Akdeniz denkleminde yok sayılamaz, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti Hacire Ana isyanı gurbete taşındı. Kızımı bul Almanya. Avrupa'da terör örgütü PKK'ya evladını kaptıran annelerden biri isyan etti. Anne Maide T. Diyarbakırlı Hacire Ana gibi terör yandaşlarının kapısına dayandı. Evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır eylemi yurt dışındaki bağrı yanık ailelere de umut oldu. Berlin'de yaşayan Maide T.'nin lise öğrencisi kızı Nilüfer 12 Kasım'da kayboldu. Anne T. dedektif gibi çalışarak evladının izini sürdü. Günler sonra o izler kendisini örgüte terörist devşiren derneğe çıkardı. Acılı anne gençleri örgütleyen Zozan Kod adlı kadını tespit edip yakasına yapıştı ancak irtibatı reddetti. Maide T. şikayetçi oldu. Alman polisi derneğe baskın yaptı, göstermelik aramada bir şey çıkmadı. Terör yandaşları bu sefer genç kızın ağzından düzmece bir mektup yazdı. Anne, kızımın bu kadar iyi Türkçe yazması imkansız dedi. Yeni Akit gazetesinin manşeti Akdeniz'de çözüm Türkiye'siz olmaz. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı Doğu Akdeniz'de jeopolitik denklemi değiştirdi. Enerji üzerine mücadelenin kritik bir alanı haline gelen Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bu muhtarası bölge ülkelerini işbirliği için masaya oturmaya zorlayacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti NATO'nun fişi çekilecek mi? Beyin ölümü gerçekleşti tartışmalarına konu olan ittifak sancılı bir zirve yapıyor demiş gazete. 70. yaşını kutlayan NATO'nun geleceği Londra'da masaya yatırılıyor. Fransa gibi üyeler ittifakın beyin ölümünün gerçekleştiğini savunurken bazı ülkeler siber tehditler ve terörizmle mücadelede daha fazla inisiyatif almasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya arasındaki anlaşmazlıklar ile Türkiye'nin eleştirileri de NATO'nun serüvenini belirleyecek. Milat gazetesinin manşeti Türkiye Doğu Akdeniz'de tartışmasız söz sahibi denklem değişti. Türkiye-Libya anlaşması Doğu Akdeniz'de jeopolitik denklemi kökten değiştirdi. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve İsrail tutuşurken Yunan gazetesi Türkiye'nin şahmat hamlesi diye yazdı. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Yunan şımarıklığı. Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat konusunda duyduğu rahatsızlığı Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinde bugün gündeme getirecek. Diplomatik çevreler bunu Yunan yetkililerin şımarıklığı olarak değerlendiriyorlar. Diriliş Postası'nın manşeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insanı önceleyen politikaları savundu. Maliyet değil, önce insan. Hava ve suyun kirlenmesini hiçe sayarak biraz daha ucuza üretmek için 2,5 yıl sonra uygulanması istenen termik santral filtresini ertelemeye veto geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini açıkladı. Son gazetemiz bugün Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti gıda değil fırsatçı enflasyonu. Ekim'de gıda fiyatlarındaki artış %7.85'e geriledi. Ancak üretici fiyatlarıyla market raflarındaki fiyatlar arasında hala 4 kata yakın fark var.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğitcan Karatepe hattımızda bizi bekliyor. Yiğitcan Karatepe günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Arzu Türkdoğan, bugün hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Londra'ya gidiyor ki şu anda da Londra'ya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. Saat 18'de başlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk temasları. Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa dörtlü Suriye zirvesi yapılacak. Ardından 20-15'te heyet başkanlarının Buckingham Sarayı'na intikalleri gerçekleşecek. 21'de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilecek, resepsiyona katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 22-30'da Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna düzenlenecek gayri resmi akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Öte yandan bugün Türkiye'nin manşeti de Türkiye'nin güvenli bölge imar planı. Zira Türkiye güvenli bölgenin imar ve Suriyelilerin geri dönüşü konusunda kararlı. Eylem planı aylar öncesinden hazırlanmıştı. Buna göre bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada özellikle 140 köy ve 10 ilçe oluşturulacak. Köy merkezleriyle 20 köyü kapsayacak olan projede 200 bin konut da inşa edilecek. Konutlara bölgedeki 1 milyon ve ülke dışından getirilecek 1 milyon da olmak üzere 20 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi planlanıyor. Bu plan Londra'daki NATO liderler zirvesi kapsamında yapılacak. İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye dörtlü zirvesinde de gündeme gelecek. Erdoğan liderlerden plana destek isteyecek. Öte yandan bugün mecliste de grup toplantıları var. Saat 9.45'te İYİ Parti grup toplantısı Genel Başkan Meral Akşener Başkanlığı'nda yapılacak. 12.45'te HDP, 13.30'da ise CHP grup toplantısı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılacak ve ardından da gündemin diğer başlıklarına geçelim. Bugün FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar ve FETÖ yönelik davalarda devam ediyor. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 3 önemli dava görülecek. Bugün 210 sanıklı FETÖ'nün VIP dinleme davası bugün görülecek davalar arasında ve bir diğer yandan da jandarma genel komutanlığı davası da devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 9 vatandaşın şehit edildiği, Emniyet Genel Müdürü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da öldürülmeye çalışıldığı jandarma genel komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanıklı davada sanıkların son savunmalarının alınmasına devam edilecek. Öte yandan 15 Temmuz'un en kritik yerlerinden biri olan Akıncı üssündeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin de 475 sanıklı dava yine bugün görülecek davalar arasında. Saat 19'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatı mensuplarının engelli çocuklarıyla ve aileleriyle yemek programına katılacak ki zira bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu kapsamda da bugün düzenlenecek birçok etkinlikten biri Süleyman Soylu'nun programı. Saat 13.30'da da YÖK Başkanı Saraç engelli öğrencilerle buluşacak. Engelliler Günü dolayısıyla YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında çeşitli üniversitelerden engelli öğrencilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek bugün Yükseköğretim Kurumu Başkanlığında. Yine bugün düzenlenecek bir diğer programda engellilerin Anıtkabir'e gitmesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dolayısıyla Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi Başkanlığı'nda engelliler Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından da kabul edilecek engelliler. Ankara'da gündemin başlıkları bu yöndeydi. Biz işte bu aktardığımız tüm gelişmeleri takip etmeye devam ediyor olacağız diyelim de sözü tekrar size bırakalım.
Yiğitcan Karatepe, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugünle ilgili manşetler var, gazete manşetleri var. Hem engelli bireylerin sorunları hem bu sorunlara farkındalık konuşuluyor, tartışılıyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü?
Türkiye'de bu konuda çok ciddi adımlar atıldı ama belki en önemli şey engelliler, onların ailesi durumun farkındalar. Onun dışında kalan bizlerin dikkatinin, farkındalığının artması lazım. Bu da hani sadece okullarda veya medyada konuşmakla olmaz, ailelerin çocuklara öğretmesi lazım geliyor. Yani komşularında, okullarında eğer bir engelli varsa çocuğun özen göstermesi gereken, dikkat etmesi, yardım etmesi gereken, beraber olması gereken bir arkadaş olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu eğer hani temin edilmezse çocuklar arasında bunu tam bilemedikleri için bir takım zaman zaman bazı geçen günlerde Aksaray'da otizm engelliler üzerinden böyle bir tatsızlık yaşanmıştı. Bunlar gerçekleşebiliyor. O yüzden de devletin kurumlar ve kanunlar marifetiyle engelliler lehine yaptığı düzenlemeler çok önemli. Ama belki bu tür günlerin daha önemli kısmı ailelerin çocuklarına buradaki dikkati, farkındalığı aktarabilmesi. Bunun hayati derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ben mesela ilkokulda öyle engelli bir arkadaşımız vardı ilk başladığımız zamanda. Annem geldiğinde özellikle onunla ilgilenmemi istemişti. Ben teneffüslerde annemin tembihiyle onun yanına giderdim. Sonra o arkadaşlığımız da başladı. Ben gidince başka arkadaşlar da gelmişti. Bu ama dediğim gibi benim kendiliğimden bulduğum bir şey değil. Bu annemin bana öğrettiği bir şeydi. O yüzden annelerin, babaların, abilerin, ablaların bunu öğretmesi lazım.
Peki, evet, bugün konuşulacak, tartışılacak engelli bireylerin sorunları ama bugünle kalmasın, yaşadıkları sorunlar çözülsün istiyoruz. Umarız bir başlangıç olur. Evet, şimdi yine gazete manşetlerine baktığımızda bugün hem de gündemin ilk sırasıydı. NATO zirvesi başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya gidiyor. Yiğitcan Karatepe şu an açıklamalar yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidince de epeydir konuştuğumuz Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleşecek. Bu NATO zirvesini nasıl değerlendirirsiniz? Biraz da tartışmalı bir zirve olacak.
Tabii şimdi özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın Macron'un yaptığı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir türünden açıklamalar. Ve aynı zamanda NATO'nun Türkiye'nin işte bu kadar zamanlık üyeliği, fedakarlığı üzerine düşen rolü yerine getirmiş olmasına rağmen karşılaştığı problemlerde, terörle mücadelede ve biraz daha öncesine gidersek Arzu Hanım, Rusya ile yaşadığımız kriz sırasında da Türkiye'nin yanında durmadığını, icap ettiği gibi durmadığını hatırlıyoruz. O yüzden Türkiye'nin bu konuda bir takım haklı şikayetleri var. Ama tuhaf olan taraf şu, bu haksızlıkları yapan taraflardan birisi olan Fransa, hani Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, toplantının öncesinde bu tür tuhaf açıklamalar yapmak suretiyle bir tür baskı oluşturmaya, bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Beklemediği sertlikte de Türkiye'den bir cevap aldı. Bu şimdi Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin NATO içindeki ülkelerle ilişkilerinde, daha başka bir takım yerlerde de milli menfaatleriyle NATO'nun menfaatlerinin üst üste gelmediği, çakışmadığı, hatta zaman zaman çatıştığı farklı açılar söz konusu oluyor. Ve burada bir de hani olabilir, bazen iki ülke arasında milli menfaatler bakımından farklılıklı olabilir. Fakat bir müttefikin yapmaması gereken şeyler yapılıyor. Mesela Fransa işte terör örgütünü destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünü destekliyor, işbirliği geliştiriyor. Ve üstelik bu terör örgütü NATO tarafından hani yasaklanmış, işte terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgütün Suriye'deki uzantısı. Buralardan kaynaklanan ciddi problemler var. Bir başka problem, mesela S-400'ler üzerinden bir fırtına koparmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Sanki S-400'ler kendi başına bir problemmiş gibi. Halbuki S-400'ler yine aynı çerçevede Türkiye'nin NATO çerçevesi içerisinde hava savunma sistemini kurmak istemiş olmasına rağmen müttefikleri tarafından parasıyla füzelerin Türkiye'ye satılmamasının bir sonucu olarak ve yaklaşık 20 yıllık bir hikayenin sonucu olarak doğdu. Ve Türkiye bir yandan NATO'nun dünyadaki her türlü faaliyetine destek veriyor. Mesela Türkiye'de hani farklı yerlerde asker bulundurmak bakımından dünyadaki ikinci ülke olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra sayı itibariyle değil ama çeşitlilik itibariyle bunların büyük bir kısmı NATO görevi kapsamında gerçekleşiyor. Ama NATO Türkiye'nin üstelik etrafında mesela diyelim İran'ın işte füzeleri var ve bu füzelerin tehdit oluşturduğu söyleniyor. Ama nasıl bir anlayışsa o füzelerin ilk elde tehdit edeceği yer olan Türkiye'nin hava savunma sistemi kurmasına müttefikleri yardımcı olmuyor. Ve nihayetinde Türkiye bu mecburiyeti hissedip S-400'ler üzerinden bu istikamette bir teşebbüste bulununca da bu sonucu bir başlangıç gibi kabul edip bunu başka alanlara taşıyacak. İşte F-35'ler gibi, Türk-Amerikan ilişkileri gibi problemlere, krizlere hani tahvil edilmek isteniyor. Burada özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO'nun geleceği konusunda bu bazı müttefik ülkelerin zihninin karışık olduğu söylenebilir. Türkiye NATO kapsamında taahhütlerini yerine getirdiği gibi mesela savunma harcamalarını işte o %2'ye yaklaştıran ender ülkelerden birisi ve dediğim gibi NATO'nun her türlü faaliyetine de katkı sunuyor. Son tartışmalarda Türkiye özellikle Barış Pınarı Harekatı etrafında NATO'dan yükselen sesler karşısında, NATO'nun içindeki müttefik ülkelerden yükselen sesler karşısında, Türkiye'nin burada yalnız bırakılması karşısında Baltık ülkelerine ilişkin bir güvenlik belgesini veto etti. Bunu mesela bir problem haline getiriyorlar. Halbuki Türkiye'nin talebini karşılamadan, Türkiye'nin problemini görmeden yine aynı mantıkla bir sonucu bir başlangıç noktası gibi kabul ediyorlar. Tabii bu müttefiklik hukukuyla bağdaşmadığı gibi aslında Arzu Hanım herhangi bir makul iki insan arasında da iki devlet arasında da o sorunun çözülmesine yardımcı olmayacak bir şeydir. Yani siz sorundan kaynaklanan bir sonucu problemin başlangıcı gibi kabul ederseniz sorunu kabul etmiyorsunuz demektir. Ne yazık ki NATO'nun içerisindeki bazı ülkeler özellikle Fransa ve zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri bu manada ciddi bir problem teşkil ediyor. Bakalım bu problemlerin yanı sıra aynı zamanda sizin işaret ettiğiniz gibi Suriye çerçevesinde İngiltere, Fransa ve Almanya'nın talebiyle Türkiye bu ülkelerle dörtlü bir zirve yapacak. Bunun aslında daha önce İstanbul'da Putin'in katılımıyla yapılmış bir örneği de var. Ama şimdi Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra sahada dengeler değişti. Ve bu çerçeve içerisinde bu ülkelerin Türkiye'nin işte güvenlik problemlerini ne ölçüde algıladığını göreceğiz. Fransa'nın sadece bu alanda değil işte Doğu Akdeniz'de dahil olmak üzere birçok alanda zaten hani Avrupa'da da problemli bir ülke olarak görülüyor. Genel olarak bir problem üretme potansiyeli var. Türkiye ile arasında bir rekabet söz konusu olduğunu, bu rekabet sırasında da Fransa'nın gayrimeşru bir takım araçlar kullanarak müttefiklik hukukuyla veya normal bir devletin meşru araçlarının kullanılmasıyla rekabet yürütülmesinin dışına çıktığını söyleyebiliriz. Tabii Türkiye hani bunu sineye çekmiyor, bunu dile getiriyor her platformda. Bakalım buradaki gelişme ne olacak?
Peki, şimdi bir de Türkiye ve Libya arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan bir anlaşma var. Bu Doğu Akdeniz'deki jeopolitik denklemi kökten değiştirdi diyor gazeteler. Bu anlaşmanın Yunanistan tarafından kaygıyla karşılandığı, bunun da NATO toplantısına taşınacağı bilgisi bugün Yeni Birlik gazetesinin manşetinde yer alıyor. Hatta Yunan şımarıklığı diye bir de manşet atılmış. Bu anlaşmayı ve bunun NATO zirvesinde değerlendirilmesini nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Arzu Hanım, Doğu Akdeniz'de öteden beri bilinen işte bu petrol doğalgaz yatakları var. Zengin kaynaklar. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'e en çok kıyısı bulunan ülkelerden birisi. Fakat nasıl bir mantıksa yine Fransa'nın batının da dahil olduğu, İsrail'in de dahil olduğu bir formülasyonla Türkiye'nin dışlandığı, Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı bu kaynakların kullanılmasına ilişkin bir ittifak, bir anlaşma tesis edilmeye çalışılıyor. Ve bunun için de hani Türkiye sadece dışlanmıyor, hani korkutulup yıldırılarak geri çekilmeye, buradaki egemenlik haklarından vazgeçmeye zorlanmak isteniyor. Ben hani daha geniş bir çerçevede baktığımızda Türkiye'nin başına gelen 15 Temmuz darbe teşebbüsünü, bu Türkiye'ye yönelik terör örgütünün bir takım faaliyetlerinin bazı ülkeler tarafından iştiyakla desteklenmesini, bu Doğu Akdeniz'deki rekabetin dışında değerlendiremeyeceğimiz kanaatindeyim. Çünkü Doğu Akdeniz'deki kaynaklar olağanüstü zengin kaynaklar. Bu kaynakların hani ekonomiye çıkarılarak ekonomiye dahil edilmesiyle, piyasaya dahil edilmesiyle beraber dünyadaki enerji denklemi de, ekonomik dengeler de değişecek. Yani çok basit bir şey söyleyelim. Türkiye'nin cari açığının sebebi enerji ithalatı. Mesela böyle bir kaynağa ulaşılırsa Türkiye'nin enerji ithalatından kaynaklanan cari açık problemi ortadan kalkacak. Bu da Türkiye ekonomisinde olağanüstü bir sıçramaya yol açacak. Dolayısıyla burada aslında Türkiye'nin böyle bir sıçrama yapmasını da engellemek için özellikle Yunanistan'ın, İsrail'in ve Fransa'nın bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye bu ekonomik problemlerini hallettiğinde bölgede bu ülkelerle daha fazla rekabet içinde olacak. Sadece bölgede değil. Mesela Fransa'yla şu anda rekabet unsurlarından birisi Afrika. Afrika'daki rekabetimiz de Fransa'yı fevkalade rahatsız ediyor. Yani çok basit şeyler ama yani anlaşılsın diye söylüyorum. Yani Fransa orada hava yolu tekeli kurduğunda istediği fiyata bilet satarken Türk Hava Yolları oraya girdiğinde bilet fiyatları olağanüstü düşüyor. Yani Türkiye rekabet ettiğinde. Bu tabii son tahlilde Afrika'da yaşayanların lehine oluyor ama Fransa'yı fevkalade rahatsız ediyor. Buradaki durum da buna benzer. Şimdi mesela Türkiye Mısır'la, Mısır'da Mursi yönetimi seçildi. Türkiye ile Mısır arasında bu Doğu Akdeniz'le ilgili olarak bir anlaşma imzalandı.
Evet.
Yine mesela Mısır'da Mursi'nin başına gelen darbe, Mısır'ın başına gelen darbe, Mursi'nin bu darbenin neticesinde öldürülmesi bütün bunlardan bağımsız değil Arzu Hanım. Çünkü daha önceki yüzyılda biliyoruz bu petrol ve enerji kaynakları üzerinden yaşanan savaşlar, olağanüstü mücadeleler, darbeler, iç savaşlar şimdi bu dönemde de devam ediyor. Yani Mısır'ın yaşadığı darbeyle beraber Mısır Türkiye ile yaptığı anlaşmadan vazgeçerek karşı bloğa geçti. Şu anda Libya'da bir iç savaş yaşanıyor. Keza Libya-Türkiye ilişkisinde meşru hükümetle Türkiye bir anlaşma imzaladı. Ama bazı ülkeler Mısır'ı bölecek, Mısır'da iç savaşı tetikleyecek ve meşru olmayan terörist bir grubu destekliyorlar. Yani Körfez ülkeleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisi olduğu, İsrail'in ilişkisi olduğu söyleniyor. İşte General Hafter denilen grupla. Şimdi bütün bunlar hani beraber değerlendirilmesi gereken bir şey. O yüzden de bizim özellikle ben burada hani sözü Türkiye'nin içerisindeki tartışmalara getireceğim. Türkiye'deki farklı görüşten herkesin bu konuda beraber hareket edecek bir yerde durması gerekiyor. Çünkü Türkiye burada bu yapılan anlaşmayla avantaj elde etti. İnşallah başka ülkelerle başka anlaşmalar yapma imkanı da elde eder ve avantajını büyütür. Bu anlaşmanın avantajı ne Arzu Hanım? Yani bizim arazimiz oradaki hani Türkiye'nin yüz ölçümünün denizde arttığını düşünün. Bu anlaşmayla arttı. Bu artması ne demek? Bizim özellikle zengin olduğu düşünülen yerlerdeki petrol arama imkanımız arttı. Şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye oralarda petrol ve doğalgaz arayacak. Bu Türkiye'ye olağanüstü bir imkan getiriyor. Aynı zamanda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de kuşatma anlayışını da sona erdiriyor. Bu bakımdan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Libya ile yaptığı anlaşma fevkalade önemli. Ama anlaşmayla beraber Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafında donanma marifetiyle oralarda boy göstermesi, hava kuvvetleri marifetiyle boy göstermesi, bütün bunlar milli menfaatlerini ve milli egemenliğini korumak için olağanüstü bir mücadele yürüttüğünü gösteriyor. Bu bir kişinin, yani Tayyip Erdoğan'ın veya bir iktidarın özel bir hani meselesi değil. Bu Türkiye'nin meselesi ve hatırlayalım, tekraren söyleyelim. Orada bulunacak her petrol Türkiye'nin zenginliği olacak. Hepimizin hissesine bir pay ayrılacak. Çoluk çocuğumuz, yaşlılarımız daha iyi kamu hizmetlerinden faydalanacaklar. Türkiye'nin temel problemlerinden birisi olan cari açık ortadan kalkacak. İstihdamın kapısı aralanacak. Türkiye'nin fevkalade yüksek olan zaten jeopolitik imkanları ve niteliği, kabiliyeti, değeri artacak. O yüzden de Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz'deki mücadeleden asla düşmemesi lazım. Bu yüzden de siyasi, ekonomik istikrarla beraber özellikle bu gayrimeşru bütün faaliyetler karşısında bütün meşru siyasetin müşterek davranması lazım. Dediğim gibi neticede bütün Türkiye kazanacak.
Peki hocam, bakalım ne tür sonuçlar çıkacak bu zirveden, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Spor yazarı Meriç Enercan stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın.
Evet, sporda yaşanan gelişmeleri. 2020 Avrupa Şampiyonası final kuralları sonuçlarıyla başlayalım. Kurallar çekildi.
Evet.
Nasıl Türkiye'nin içinde bulunduğu grup?
Yani İtalya, İsviçre ve Galler'le eşleştik. Zor mu? Tabii ki kolay değil, çünkü oralara gelebilmiş takımların belli nitelikleri, belli kaliteleri olduğu ortada. İtalya geçmişte Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş bir takım. İyi oyunculara sahip, her ne kadar bir duraklama dönemi geçirseler de belli bir takım futbol aşamalarını geçmiş bir takım. İsviçre şu anda bir duraklama döneminde. O da Avrupa futbolunun işte ne bileyim ilk 6-7 takımından biri, bizim rakiplerimizden biri. Galler de İngiliz futbolunun bir küçük temsilcisi, iyi oyuncuları var. Ama bunların tamamı hem yenebileceğimiz hem de kaybedebileceğimiz takımlar. çok şanslı bir kura mı? Değil. Ama şanssız bir kura da değil. Gidip Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi de çekebilirdik. Onların olduğu bir grupta da olabilirdik. O açıdan şanslıyız diyebilirim. Hı hı. Bir de şansımız şu, açılış maçı bizim. Yani 12 Haziran'daki açılış maçı bizim. Biliyorsunuz her dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasının açılış maçları genelde, yani 10 maçtan 8'inde mutlaka bir sürpriz olmuştur. Bu durumda sürpriz denilen şey bizim İtalya'yı yenmemiz ya da berabere kalmamız. Böyle bir sürprizi de 12 Haziran'da biz yaparsak çok güzel olur yani.
Gerçekten öyle.
Sonrasında diyorum mesela, çünkü bu çok farklı bir Avrupa şampiyonası. Farklı ülkelerde yapılacak. UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda.
İlk kez mi yapılacak böyle
bir şey? Evet, ilk kez bu kadar dağınık bir şeyde yapılacak. 17 Haziran ve 21 Haziran'da biz maçlarımızı Bakü'de oynayacağız. Hı hı. Yani ha Ankara'da, İstanbul'da oynamışız, ha Bakü'de oynamışız, biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şansımız da var. Kullanmamız gereken bir şansımız.
Umarız bu şansları değerlendiririz.
Evet, ilk ikiye girersek zaten 6 grup var. İlk ikiye girersek doğrudan bir üst gruba geçeceğiz. 12 takım. Bir de en iyi puana sahip 4 tane grup üçüncüsünü de alacaklar. 16'lı olarak devam edecekler. Sonra işte 8 takıma düşecek. Çeyrek final, oradan yarı final ve final olacak.
Evet.
12 Temmuz'da İngiltere'nin Wembley stadı, dünyaca ünlü Londra'daki Wembley stadında da şampiyonun final yapılacak.
Güzel.
Giderim oraya kadar gideriz.
İnşallah, ne güzel olur. O zaman bu kura'nın artıları bizim için eksilerinden daha fazla. Ben öyle anladım.
Elbette, çünkü hem ilk maçta sürpriz yapma şansımızı kullanmalıyız, hem de sonrasında Bakü'de evimizde oynamanın şansını kullanmalıyız. Yani her ikisi de bizim açımızdan çok ciddi şanslar. Evet. Kullanmamız gereken şanslar.
Bence de. Mesela dün Berlin'den muhabirimiz İlhan Atasoy bağlandı. Almanya'da konuşulduğunu, bu kuralların Almanya'nın çok zor bir gruba düştüğünü, evet, bunun tartışıldığını söylüyordu. Evet.
Demin kastettiğim oydu, evet, zaten. Almanya'ydı, Fransa'ydı. O grup hakikaten Almanya, Fransa, İspanya galiba, tam ezberimde yok ama
zor bir grup.
Şeyden bakabilirim yani, önümdeki internetten sizi şey yaparken, evet, buldum grubunu. Almanya'nın grubu Portekiz, Fransa, Almanya. Yani Allah'tan bir ceza isteseniz anca böyle bir grup olur F grubunda.
Evet.
Bir de playoff A'dan gelecek bir takım eklenecek oraya. Şu anda belli değil ama ciddi, sıkıntılı bir grup yani. Şu grupta biz olsak mesela,
eyvah demiştik.
Eyvah. Yani o zaman işimiz duaya kaldı, şansa kaldı, kısmete kaldı diyebilirdik ama yukarıda biz A grubundaki şansımızı kendimiz yaratabiliriz. Yani ikinci, birinci ya da ikinci, çünkü Fransa'yla da ilk eleme kuralları çekildiğinde Fransa bir olur, biz İzlanda'yı geçersek iki oluruz diyorduk.
Aha.
Neredeyse İzlanda'yı yenebilsek biz grup birincisi olarak gidecektik.
Evet.
Fransa ikinci olacaktı. O şanslarımızı bence iyi kullanmalıyız ki Şenol Hoca o konuda gerçekten
çok
yeteneklidir. Evet. Yani hiç tartışmasız bir,
evet,
yeteneği.
Umarız yolu açık olacak milli takımımızın. Biraz da Süper Ligi konuşalım.
Evet.
İlginç bir hafta oldu yine. Beşiktaş'ın galibiyeti konuşuluyor bugün gazetelerde. Ama siz haftayı genel olarak değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray ile Trabzon berabere kaldı. Fenerbahçe Göztepe ile berabere kaldı. Beşiktaş kazandı. Bu haftanın en karlısı İstanbul büyükleri içinden bir değerlendirme yaptığımızda tabii ki Beşiktaş. Yani Beşiktaş zaten 7. 8. sıralardan birdenbire 3. sıraya geldi. Trabzonspor'un da üstüne çıktı. Ama ligin liderine bakıyoruz, yine kaç hafta olduğu gibi Sivasspor. Yani
evet,
sessiz ve derinden işlerini çok iyi yaparak son derece istikrarlı ve mantıklı biçimde gidiyorlar. Rıza Çalınbay'ın talebeleri. Hı hı. Başakşehir ikinci sırada mesela. Hı hı. Yıllardır onlar da biliyorsunuz, özellikle Abdullah Avcı'nın kurduğu ve geliştirdiği bir sistemle bir takım şeyler yapıyorlardı. Lider kovalıyorlardı, hı hı, lider oluyorlardı. Hı hı. Son 2-3 haftada, 6 haftada şampiyonluk kaybediyorlardı. Bu sene birazcık daha Okan Hoca yönetiminde, Okan Buruk yönetiminde birazcık daha istikrarlı ve daha az gürültü çıkararak ama işine daha çok odaklanarak gidiyorlar. O da iyi. Beşiktaş 3. sırada, Trabzonspor da 4. sırada. Birkaç hafta lider, buraya 2 ay önce geldiğimde lider olan Alanyaspor şu anda 5. sıraya düşmüş vaziyette. Fenerbahçe 6. Galatasaray 8. sırada. Yani evet, bu sene ligin nasıl geçtiğine ilişkin fikir verebilecek çok ciddi veriler bunlar. Son derece çekişmeli. Üstelik de takımlar birbirine son derece yakın puanlardalar. Yani ligin sonuncusu Kayserispor 7, onun üstündeki Ankara 3, 9 puanda. İki takım iki galibiyet aldığı takdirde ligin 12. 13. sırasına çıkabiliyorlar. Birdenbire evet, 5-6 sıra atlayabiliyorlar. Evet. Puan takibi çok yoğun olan bir lig bu sene. Aynı şey yukarısı için de geçerli. Mesela Sivasspor 27 puanda, Beşiktaş 24 puanla. Hı hı. Bir galibiyet, maç, bir beraberlikte liderin değişme olasılığı çok ciddi biçimde bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu aslında çok da güzel bir şey.
Tabii tabii.
Takımların stratejilerini hesap etmeleri, her maçı anlık düşünüp hesap yaparak oynamaları açısından da çok önemli bir gelişme diyeyim. Hı hı. Yani mesela yukarıdan lider kopup gider 8-10 puan açarsa, 10 puan açtığında 3,5 galibiyete karşılık gelir. Onun yakalanması için gereken performans. Ama şimdi burada 1 artı 1 eksi de her şey değişebiliyor. Dolayısıyla bu da işi çok zevkli hale getiriyor. Yani.
İzleyiciler açısından da tabii, çok keyifli.
Ama şey, yani futbol kalitesi olarak aynı şeyi söylüyorum.
Öyle çok mi? Ilginç.
Evet, hakemler de sağ olsunlar, kötü yönetimler, hatalı kararlar, VAR'ın yanlış uygulamaları. Yani video asistan hakemin yanlış uygulamalarıyla işin çekilmez kötü boyutta olmasına çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Yani ben mesela, benim en büyük merakım İngiltere ve İspanya Ligi'dir. O iki ligdeki maçları seyrettikten sonra dönüp Türkiye Ligi'ni seyretmek bana çok güzel bir afyon ekmek kadayıfının, kaymaklı ekmek kadayıfının üzerine standart bir tarhana çorbası içmek gibi geliyor. Yani mesela ben böyle cumartesi pazar oturup İngiltere Ligi'ni seyrettikten sonra akşam maç varsa Ankara'da, açıkçası gitmek istemiyorum. Çünkü işte aynı şey o evet, dediğim olay, kaymak ekmek kadayıfı üstüne tarhana çorbası.
Peki oranın farkı ne buradakinden?
Oranın farkı şu. Oranın farkı, işi çok ciddiye alan, işini çok iyi yapan profesyonellerle Türkiye'de sadece sözleşme döneminde profesyonel olmayı başarabilen, sonrasında profesyonelliği unutup keyif adamı haline gelen futbolcu ve teknik adamların ve de bunları yönettiğini zanneden başkan ve yöneticilerin organizasyonunun kötülüğü. Özetle bu. Yani orada her şey çok ciddi. Herkesin yapması ve yapmaması gereken şeyler belli. Bizde öyle değil. Bizde herkes her şeyi yapar ama hiç kimse hiçbir şeyi yapmaz.
Evet.
Dolayısıyla kulüplerde borçlar ödenmez. Futbolcuların alacaklarına ilişkin problemler çıkar. Çalışan alacaklarına ilişkin sıkıntılar doğar. 3 ay, 5 ay, 7 ay maaşını alamayan futbolcunun, kulüp çalışanının, teknik adamın ne kadar verimli olabileceğini siz hesap edin. Yani evet, siz aynı şeyi yaşasanız hayatınızda tahmin ediyorum her şey alt üst olur.
Hayat gailesine düşer insan.
Aynen öyle. Yani şimdi diyorsunuz ki ya ne olacak? Futbolcu zaten bir seferde, senede diyelim ki 500 milyar, 700 milyar, 1 milyon lira alıyor. Tamam. Ama onun yaşama standardı da ona göre.
Evet.
Senin benim yaşama standardım orta gelir düzeyinde, gelirimiz düzeyinde, ama onun yaşama standardı da kendi gelir düzeyinde. Dolayısıyla ona ilişkin harcamaları var. Öyle bir yaşantıdan orta standart hayata düşmeyi bence kimse istemez.
İstemez. Peki umarız sorunlar çözülür. Dilerim, dilerim.
Sistemi düzeltirsek sorunlar çözülür de bizim sistemi düzeltmek gibi bir niyetimiz yok.
Umarız.
Sorun orada.
bir an önce düzelir her şey. Kısa bir vaktimiz kaldı. Biraz da Basketbol Süper Ligi'ne bakalım. Sohbetimizi tamamlayalım.
Evet, şimdi Basketbol Süper Ligi'nde de ilginç olan yine zirvede Karşıyaka'nın yer alması. Yani Anadolu Efes ve Fenerbahçe gibi bu işe çok büyük yatırım yapan takımlar varken, kulüpler varken zirvede Ufuk Sarıca yönetimindeki, milli takımın koçu Ufuk Sarıca yönetimindeki Karşıyaka'nın yer alması, ki Fenerbahçe'yi de dün mağlup ettiler. Bir şeyleri doğru yaptığınız takdirde mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Yani Ufuk Sarıca geçmişte Karşıyaka'da görev yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam şampiyonlukta yaşadı. Orta ve ortanın biraz üstü bir kadroyla, standardı çok yüksek olmayan, çok büyük paralar gerektirmeyen oyuncularla. Anadolu Efes böyle kaliteli, çok iyi bir takım. Puanları aynı ama lider olan Karşıyaka. Bu senenin hayal kırıklığı bence Fenerbahçe. Hem Euroleague'de çok iyi değiller. Çok iyi değil, kötüler yani. Şimdi çok iyi değiller derken kibar bir tanımlama yapmış oluyoruz. Oysa kötüler. Hı hı. Hem de ligde kötüler. O açıdan baktığınızda Galatasaray'da çok parlak durumda değil. Onlar da vasat bir yerde. Ligin dibinde de Bahçeşehir Koleji ve İTÜ var. Bunlar da işte düşmemeye çalışıyorlar. Çabalıyorlar.
Peki, başarılar diliyoruz bütün takımlarımıza. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Spor yazarı Meriç Enercan konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sesleriyle 2019'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan hobilere kadar uzanan geniş bir yelpazede hayata ilişkin her konuya yer vereceğimiz programımızda acısıyla tatlısıyla hayatı hep birlikte kucaklayacağız. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Burası sayısı TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerde dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu 10, İstanbul çok bulutlu ve yağmurlu 15, İzmir çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18, Erzurum parçalı ve çok bulutlu -1, Amsterdam sağanak yağışlı 9, Atina az bulutlu 17, Bağdat az bulutlu 19, Berlin yağmurlu 4, Kiev kar yağışlı -1, Lefkoşa az bulutlu 20, Londra çok bulutlu 5, Madrid az bulutlu 10, Mekke az bulutlu 32, Moskova kar yağışlı -2, New York kar yağışlı 4, Paris az bulutlu 7, Pekin az bulutlu 2, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Saraybosna yağmurlu 4, Viyana az bulutlu 3 ve Zürih az bulutlu 3 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ömer Aslan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Sizinle hem yeniden Asya açılımını konuşacağız, Türkiye'nin yeniden Asya açılımını, bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın
geçtiğimiz günlerde yaptığı Afganistan ziyaretini, ayrıntılarını konuşacağız. Önce yeniden Asya açılımından başlayalım. Nedir Türkiye'nin yeniden Asya açılımını? Bir dönem çok tartıştık. Önümüzdeki süreçte daha da hareketlenecek gördüğümüz kadarıyla.
Evet, Türkiye tabii dış politikada, yani malum dış politika gündemini özellikle Orta Doğu çok fazla ve doğal sebeplerle işgal etti uzunca bir süre. Hala da kısmen öyle. Ama haliyle yani uluslararası küresel siyasete bakıldığında işte Asya'nın herkes ekonomik anlamda, siyasi anlamda daha güçlendiğini, işte yükseldiğini söylüyor uzunca bir zamandır artık. Yani giderek hani batı toplumların batıda yaşlanması, ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, ekonomik kriz vesaire diye bakıldığı zaman Asya'da giderek yükselen Hindistan gibi bir güç var, malum Çin gibi bir güç var. Onun yanı sıra toplumlar son derece aktif. Dolayısıyla Türkiye'de biraz aslında o yükselen Asya ile daha fazla işbirliği içerisine girmek istiyor farklı alanlarda. Dolayısıyla yeniden Asya denmesinin sebebi haliyle Türkiye'nin bir Asya açılımı vardı ve yani Asya politikası vardı. Ama bu Soğuk Savaş'a baktığımız zaman tabii ki Soğuk Savaş'ın kendi gündemi içerisinde çift kutuplu uluslararası siyasette Türkiye'nin mutlaka sınırlıydı Asya ile en azından angajmanı, girebildiği ilişki seviyesi ve ilişkiye girebildiği ülkeler. Ama şimdi 90'larda belki biraz daha belki kayıp bir 10 yıldan bahsedebiliriz. Yani Soğuk Savaş'tan yeni çıkılıyor. Türkiye dış politikada ne yapmak istediğine karar vermeye çalışıyor. Kendi global rolüne karar vermeye çalışıyor. Ya bugün artık yeniden Asya ile bir tekrar angajmana girme dönemi gibi sanırım algılanıyor. Ve Türkiye çok farklı ülkelerle, yani sadece örneğin bizim çok iyi ilişkilere sahip olduğumuz Pakistan gibi ülkelerle değil. Ama aynı zamanda Çin'le daha fazla ilişkiye girmek istiyor. Ve onun dışında sadece Çin'le de alakalı değil aslında bu. Yani Asya çok daha geniş bir coğrafya. Örneğin Güneydoğu Asya'da Malezya ile Endonezya gibi ülkelerle ASEAN gibi, yani Güneydoğu Asya milletleri aslında topluluğuyla da benzer şekilde daha fazla çok katmanlı ilişkilere girip bunları hem ekonomide hem siyasette hem diplomatik anlamda bunları kullanıp hem dış politikasında bir genişlemeye gitmeye çalışıyor hem de aynı zamanda kendisine daha fazla pazar da bulmaya çalışıyor aynı zamanda yeniden Asya politikasıyla beraber.
Peki bu Türkiye'nin geniş anlamda hedeflerine bakarsak bu yeniden Asya açılımında neler söyleyebiliriz?
Yani en başta herhalde Türkiye için tabii ki bir yeniden kendisine pazar bulmak. Yani Asya şu anda nüfus itibariyle baktığınız zaman ciddi madde devasa bir nüfustan bahsediyoruz. Hani Çin öyle, Hindistan öyle ama onun dışında hani Endonezya, Malezya gibi çoğunluğu hani Müslüman olan ülkelere de baktığımız zaman Türkiye'nin aslında biraz daha ihmal ettiği bir pazar, Asya pazarı. Tabii burada daha çok kastettiğimiz aslında Türkiye'nin tabii ki yani Orta Asya ile ilişkileri belki diğer bölgelere göre, Asya'nın diğer bölgelerine göre daha iyi. Hani Güney Asya'ya baktığınız zaman, Güneydoğu Asya'ya baktığınız zaman veya Doğu Asya'ya baktığınız zaman. Dolayısıyla Orta Asya'dan belki çok fazla bahsetmiyoruz Asya politikası derken ama özellikle bu diğer bölgeler, yani Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'dan Asya'ya baktığımız zaman pazarını aslında ihraç edebildiği, yani ekonomik anlamda bu piyasalara erişmek aslında biraz bakıldığında. Tabii ki orada bazı başka zorluklar da olacaktır. Çünkü Asya dediğimiz yerde haliyle üretim çok fazla. Bunun en başta Hindistan ve Çin belki başta geliyor işte. Dolayısıyla hani Çin'le yapılan Türkiye'nin ikili ticaretine baktığımız zaman ciddi manada Türkiye daha fazla Çin'den ithal ediyor, Çin'e ihraç etmek yerine. Yani ikili ticarette aslında Çin'in ciddi bir avantajı var. Benzer avantajları aslında Asyalı ülkeler bize karşı sağlayabilir. Ama en azından bazı ülkelerle bu ikili ticaretin hem hacmini artırmak hem de Türkiye'nin genel manada daha fazla ihraç etmesini sağlayıp ihraç edebileceği ülkeler aslında bulmak. Yani ekonomik anlamda burada bir aslında bakış var. Ama onun dışında yani Asya'da aslında Türkiye'nin aktif rol alabileceği birçok farklı bir yer de var siyasi anlamda. Tabii ki burada şeyden bahsetmiyorum, orası yani Keşmir meselesi örneğin Güney Asya'da çok ciddi bir sorun ve önemli bir konu. Yani Hindistan'la Pakistan arasında ama onu da bazen aşan küresel anlamda da sonuçta belli sonuçları var. Dolayısıyla Türkiye'nin hani Keşmir gibi bir yerdeki bir sorunu çözmesini beklemek tek başına zor. Türkiye'nin belki böyle bir amacı da yok ama Asya'nın geneline baktığımız zaman Türkiye'nin şimdiye kadar hiç hani belki sadece diplomatik anlamda var olduğu ama siyasi anlamda çok da hani kendini göstermediği, görünür olmadığı, sahaya çıkmadığı birçok yer var. Bunların belki en önemlileri daha Türkiye'nin rahat hareket edebileceği Endonezya gibi, Malezya gibi yerler aslında bakıldığı zaman. Çünkü Malezya'da son hükümet değişiminden sonra Türkiye ile Malezya ilişkileri daha gelişmiş durumda. Ve biraz da aslında şey yani Türkiye yani Asya'da siyasi olarak var olduğu zaman başka coğrafyalarda örneğin Orta Doğu'da aklıma ilk gelen Orta Doğu'da güç dengesini de etkileme şansı var aslında. Çünkü biraz Orta Doğu'daki hani güç dengesine baktığımız zaman hani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı bakışında ve Türkiye'ye karşı ellerini güçlendiren bir şey de bir aslında faktör de bu ülkelerin işte Güneydoğu Asya'da, Malezya'da, Endonezya'da yatırımlarla özellikle bazen ekonomik yardımlarla doğrudan hibelerle ciddi manada etkin olmaları. Dolayısıyla Türkiye'nin hani aslında oralarda aktif olması biraz Orta Doğu'da da elini güçlendirecektir aynı zamanda bakıldığında. Diğer taraftan yatırım anlamında da aslında Güneydoğu Asya önemli. Çünkü yine Soğuk Savaş dönemine dönersek eğer yani Avrupa'da özellikle Batı Avrupa'da yani Amerika'nın öncülüğündeki Batı'nın deyimine genel manada bir aktörden bahsedersek ama Amerika'da diyebiliriz. Yani ABD'nin aslında kullandığı yatırım amaçlı işte Batı Avrupa'nın altyapısını güçlendirmek, ekonomisini güçlendirmek, ihtiyacı olan ülkelere yardım, kredi sağlamak anlamında kullandığı ilk ülke Batı Almanya'ydı. Güneydoğu Asya'ya baktığımız zaman da Japonya'ydı. Şimdi aynı rol biraz yeniden gündeme geliyor gibi. Yani yine Japonya'nın özellikle tabii Çin'e karşı biraz hani Güneydoğu Asya ve Asya'daki dengelere de baktığımız zaman haliyle yani bu coğrafyada da belli dengeler var. Özellikle Çin'in bir etki alanı burası. Yani biz hep hani belki yani çok konuşulmuyor aslında ama şimdi Çin Orta Doğu ilişkileri giderek konuşulan bir konu. Biraz daha hani ülke dışına baktığımız zaman. Dolayısıyla Çin hani Orta Doğu'ya yeni yeni gelen bir aktör. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda var ve ciddi anlamda bir aktör ama siyasi, askeri anlamda Orta Doğu'da yeni yeni görünür olmaya başlıyor Çin. Asya'dan gelip. Asıl Asya, Güneydoğu Asya örneğin, Doğu Asya özellikle, Güney Asya Çin'in kendi etki alanı, nüfus alanı olarak gördüğü yerler. Bu biraz hani Rusların nasıl Doğu Avrupa'yı ve Orta Avrupa'yı kendi etki alanı, nüfus alanları görmesi gibi. Amerika'nın Batı Yarımküre'yi, Latin Amerika'yı örneğin kendi nüfus alanını görmesi gibi. Dolayısıyla orada da yani Güneydoğu Asya'da, Doğu Asya'da da bir Çin'in nüfus alanı var. Ve o nüfus alanı içerisinde otonom olmaya çalışan, Çin'den bağımsızlığını almaya çalışan, daha doğrusu bunun resmi anlamda bağımsız demiyorum ama hareket alanını genişletmeye çalışan da ülkeler var bu bölgelerde. Dolayısıyla Türkiye'nin buralarda aktif olması bir manada tamamen Çin karşıtı olmasından bahsetmiyorum ama Japonya'nın altyapı yatırımlarından belki pay almasına imkan tanıyabilir. ASEAN'la işbirliğine geçip ASEAN çünkü devasa bir kuruluş gerçekten. Yani biz genelde dünyada şeylere baktığımız zaman yani farklı böyle bölgesel işbirliği örgütlerine baktığımız zaman işte Arap Birliği gibi ya da Arap Ligi gibi, Avrupa Birliği gibi, ASEAN gibi örgütler ciddi manada dünya ticaretinde çok önemli yer kaplıyorlar. ASEAN'da ekonomik anlamda hakikaten güçlü bir dev. Siyasi anlamda belki ASEAN üyeleri arasında ciddi sorunları var. İşte Endonezya ile Malezya arasında vesaire. Ya da Tayland'la işte Malezya arasında. Ama onun da ötesine baktığımız zaman ASEAN'la eğer çünkü Türkiye ASEAN'da şu an sadece bir gözlemci ülke. Yani ciddi manada ikili ilişkileri gelişmiş değiliz örneğin Türkiye-ASEAN ilişkileri. Bu bunun geliştirilmesi demek ASEAN ülkelerinden turizm anlamında ciddi manada turistin gelmesi demek. Ekonomik anlamda belki daha fazla ticaretin hani ticaret hacminin artırılması demek. Dolayısıyla Türkiye'nin hani orada yapabileceği çok fazla şey var. Tabii ki bu siyasetin muhtemelen belli ilkeleri olması gerekecek. Çünkü dediğim gibi yani Asya'da aktif olmak demek Tayvan'la Türkiye ilişkilerini geliştirmek anlamında çok büyük zorluk demek. Çünkü ortada bir tek Çin politikası denen bir politika var. Çin'i takip ettiği Çin'de hani komünistlerin milliyetçilere karşı 1949 yılında galip gelmesi sonrasında Çin'de bir komünist rejimi kurulmasına kadar gidiyor. O dönem Çin'deki milliyetçilerin Tayvan'a kaçması, Tayvan'ın hala kendisini gerçek Çin olarak görmesi ama Çin Halk Cumhuriyeti'nin hayır Çin bizi yani oradaki o yüzden iki ilişkilere de çok fazla aslında Türkiye'nin müdahale etmeden buradan aslında belli dengeleri gözeterek Asya'da çok ciddi manada aktif olması söz konusu olabilir.
Ne tür adımlar atılıyor peki bu yeniden Asya?
Yani en başta aslında bir bölgeyi işte bu yani nasıl bir bölge var karşımızda? En başta onun bir resmini çekmek gerekiyor herhalde. Yapılması gereken belki ve yapılan hani ilk işlerden bir tanesi bu. Çünkü Orta Doğu hakkında evet yazıyoruz, çiziliyor, insanlar ziyaret ediyor, gelip giden çok fazla diplomatik anlamda, siyasi anlamda. Avrupa yani yine bildiğimiz bir coğrafya. Orta Asya uzun bir süredir en azından ilişkimiz olan bir yer ama Güneydoğu, hani Güney Asya da kısmen belki. Yani çünkü Pakistan'ın Türkiye ilişkileri haliyle çok yakın. Ama yine belki Bangladeş bir miktar yani bilinen belki bir yer. Ama Türkiye-Hindistan ilişkileri, onun da ötesinde aslında Güneydoğu Asya'ya gidersek işte Endonezya ile, Malezya ile, Tayland ile benzer şekilde Brunei Sultanlığı ile. Ya buralardaki dengeler neye dayanıyor? Hangi ülkeler arasında sorunlar var? Bu sorunlar nasıl çözülüyor? ASEAN dediğimiz bölgesel işbirliği örgütü aslında nasıl çalışır? Hangi ilkelere göre çalışır? Çünkü ASEAN ilginç bir örgüt. Gerçekten ilginç bir örgüt. Yani aynı anda hem Pasifik'te Japonya ile Avustralya ile birebir ilişkileri olan, yani ASEAN artı bir deyip işte Avustralya ile görüşen, ASEAN artı üç deyip Japonya, Avustralya ve ABD ile görüşen farklı aslında müzakere ve diyalog mekanizmaları kurabilmiş bir örgüt. Çok gelişmiş bu anlamda bir örgüt aslında baktığımız zaman. Dolayısıyla Türkiye'nin hani ASEAN'ı keşfetmesi, hangi işbirliği bizim için iyi olur diye bakması çok çok önemli. 2018 yılında Türkiye ASEAN'la ilişkilerini geliştirmek için bir anlaşmaya vardı aslında ama tabii o zamandan beri hayır, Orta Doğu bizim için çok yoğun bir gündem ve Türk dış politikasının çok ciddi bir zamanını alan bir hani konu, bir bölge farklı konularıyla. Dolayısıyla hani yeterince sanırım o dönemden bu yana gelişme kaydedilemedi. Biraz daha onun geliştirilmesi söz konusu olacaktır muhtemelen önümüzdeki dönemde. Dediğim gibi bu ilkeler ne olacak? Çünkü biraz bu şey gibi, yani Orta Doğu'da veya Orta Doğu'nun haricinde ama Asya'nın da haricinde farklı yerlerde Çin'le ilişkilere girilebilir. Ama giderek hani Çin'in kendi nüfuz alanından uzaklaştığınız için biraz daha belki kendi şartlarınızla Çin'le iletişime geçebilirsiniz ve ilişkiye geçebilirsiniz. Ama Asya'ya doğru, Çin'in kendi nüfuz alanına doğru Türkiye'ye gittikçe bu defa farklı gündemler devreye girecektir. Çünkü ASEAN içerisinde de örneğin Çin'le ilişkiler çok tartışmalı bir konu. Çin'in ASEAN içerisinde örneğin Vietnam gibi ülkelerde çok aktif olduğu, ilişkilerin çok üst düzeye taşıdığına dair ciddi hani emareler var. Bu bazen ASEAN'ın daha büyük ülkelerinde, işte Endonezya gibi özellikle ülkelerinde, Malezya gibi ülkelerde ciddi manada da böyle bazen endişeye sebep oluyor. Yani acaba hani Çin ASEAN'ı bölebilir mi, bölmek istiyor mu vesaire gibi. Dolayısıyla hani orada da Türkiye'nin o manada da ciddi olarak hani şey yapması lazım, düşünmesi gerekiyor herhalde. Çinli ilişkiler, ASEAN'la ilişkiler, bölgenin farklı dinamikleri var. Çünkü biz gene yine dediğim gibi çok fazla belki hani bunu bilmiyoruz ve tartışmadık ama yani biraz Güneydoğu Asya aynı Orta Doğu gibi. Yani Orta Doğu'da nasıl sürekli ülkeler arasında, tamam bunlar bazen halı altına belki süpürülüyor ama bölgeler, ülkeler arasında nasıl böyle sınır çatışmaları var, sınırlar tartışmalıysa ve farklı şekillerde, farklı nedenlerle ülkeler arasında bir çatışmalar varsa ve güvensizlik varsa, Güneydoğu Asya'da aynen aslında biraz öyle baktığımız zaman. Dolayısıyla hani orada da yani çok nazik gitmek gerekiyor aslında. Dolayısıyla biraz daha sanırım o yani bölgeyi anlamak, bölgeyi bir haritasını çıkarmak, bir resmini çekmekle herhalde başlaması gerekiyor yani şeyle ilişkilerin. Özellikle Güneydoğu Asya'da var olmak adına. Ve tabii haliyle bir devreye şey giriyor. Yani Çin söz konusu olduğunda nasıl bizim için şu anda en büyük şey tek kemer, tek yol, tek kuşak, tek yol hani projesi ise, o devasa proje ise ve orada Türkiye ne rol oynayabilir, bölge açısından bu, Orta Doğu açısından ne ifade edebilirse bu yani Asya'ya gittiğimiz zaman daha da aktif hale geliyor. Çünkü Çin'in benzer şekilde yani Güneydoğu Asya'da, Doğu Asya'da ve hatta Güney Asya'da çok ciddi manada yine yatırımları var. Tek kemer tek yol projesi o bölge içinde ciddi manada tartışılan bir konu. Malezya yani biraz hani son 1-2 yıl içerisinde Çin'in tüm yatırımlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Çünkü şimdi biraz da tabii ki daha küresel planda da düşünürsek eğer, yani Türkiye'nin Asya'daki aktivizmini biraz da mutlaka ABD-Çin rekabeti bağlamında düşünmek gerekecek. Çünkü yani Asya'da aktif olmak, yani ABD'nin ana planı şu an özellikle Asya'da da, ASEAN da bunun içerisindeki bir örgüt olarak yani yer alıyor. Ciddi manada Çin'in önünü almak, işte önünü kesmek biraz daha. Dolayısıyla hani Türkiye'nin attığı adımların muhtemelen Türkiye-Batı ilişkilerine de yansımaları olur. Biraz da onu da düşünmek gerekecek. Ama burada dediğim gibi Türkiye'nin kazanacağı çok şey var. Yani Asya ülkeleri, Endonezya, Malezya, Tayland, Hindistan kesinlikle bunun içerisinde, Pakistan kısmen bunun içerisinde, ciddi manada teknolojik, Singapur yani teknolojik anlamda, üniversiteler anlamında, entelektüel biletikim anlamında çok ciddi gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ülkelerle üniversite işbirliğine girmesi, think tankler, düşünce kuruluşları arasında bir işbirliğine girmesi, teknoloji yatırımları anlamında işbirliğine girmesi, Türkiye açısından herhalde bir sıçrama yapması bakımından çok ciddi manada bence önem arz ediyor. Singapur özellikle bu manada ciddi bir aktör. Ve dediğim gibi eğer Türkiye hani biraz daha şey gibi, bölgeleri belki birbirinden ayrı düşünmemek gerekiyor. Yani Güneydoğu Asya veya Güney Asya ile Orta Doğu'daki aktivizm, Orta Doğu'daki Türkiye politikasını böyle birbirinden çok ayrı düşünürsek eğer bence biraz yanılmış oluruz. Çünkü ciddi manada bölgedeki ülkelere baktığımız zaman, yani Orta Doğu'daki ülkelere baktığımız zaman, İsrail de bunun içerisinde, Suudi Arabistan da öyle, Birleşik Arap Emirlikleri de öyle, benzer şekilde hepsi ciddi manada Güneydoğu Asya'da varlar. Örneğin İsrail-Singapur ilişkileri çok çok gelişmiş bir ilişki. Ve Soğuk Savaş dönemine kadar gidiyor. Singapur'da bir ordunun geliştirilmesi, İsrail subaylarının destek vermesi vesaire. Türkiye'nin o manada Asya'da aktif olması Orta Doğu'da da elini mutlaka güçlendirecektir diye düşünüyorum ben.
Peki, evet, yeniden Asya açılımı bu şekilde. Bir de başta da söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Afganistan ziyareti var. Hı-hı. Bu ziyarette bir de Taliban'la barış görüşmeleri açısından ne anlama geliyor? Başlık var. Bu ziyareti ve barış görüşmeleri açısından ne anlama geldi? Nasıl değerlendirirsiniz?
Yani belki yani Amerikan Başkanı Trump'ın Afganistan ziyaretinden önce yani bu barış görüşmeleri haliyle uzun yıllardır devam eden görüşmeler. Yani devam etti, daha sonra ara verildi, farklı nedenlerle tekrar başladı. Son barış görüşmeleri yani hatırlatmak gerekirse eğer Afganistan'ın neredeyse artık el sıkışmak üzere oldukları bir dönemde işte Amerika'nın çekilmesi bir yani tedrici olarak geri çekilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Taliban ateşkes konusunda anlaşmadılar ama en azından şiddetin azaltılması noktasında bir anlaşma vardı. İyi kötü ima edilen şey Taliban'la Afgan hükümeti arasında bir görüşmelerin olacağıydı o dönem. Ama işte Taliban saldırılarına devam edince ve bir Amerikan askerini öldürünce özellikle Amerikan başkanı da biraz daha Camp David vari yani İsrail ile Mısır arasındaki anlaşmanın 1978-79 anlaşmasının benzeri bir şeyi yine Amerika'da yapmaya kalkınca Taliban üyelerini çağırayım ve orada işte el sıkıştırayım Afganistan hükümetiyle kendisine de bir böyle halkla ilişkiler kampanyasında yardımcı olsun diye bir şey yapmaya çalışınca ve buna Taliban tarafında yanaşmayınca barış görüşmeleri Amerikan askerinin de öldürülmesi sonrasında sona erdirilmişti. Dolayısıyla hani herkes herhalde tabii ki barış görüşmeleri bitti, sona erdi diye düşündü. Daha sonra terör saldırıları Afganistan'da benzer şekilde devam etti. O aradaki süreçte Afganistan'da seçimler meydana geldi. Herkesin görüşü şuydu. Yani tartışılan konu ABD acaba işte Afganistan'da mevcut hükümete destek verecek mi yoksa kafalarında yeni bir hükümeti kurmak mı var ya da yeni bir aktörü desteklemek mi var diye. Ve Afganistan'da haliyle seçimler çok zor yani diğer ülkeler gibi değil. Öyle bir elektronik oy vermek gibi bir şey ülkenin geneline yayılmış değil. Afgan hükümeti zaten ülkenin genelinde kontrolü sağlamış değil. Dolayısıyla o seçim süreci acaba seçimler ertelenecek mi diye de herkes düşündü. Çünkü bu güvenlik ortamında seçimler yapılamaz diyenler çoktu. Seçimler yapıldı. Yani burayı anlatmamın sebebi şu, bugün niye böyle bir adım attı Amerikan Başkanı, Trump yönetimi, niye anlamak açısından bu geçmiş gelişmeleri anlamak önemli. Çünkü şu an gelinen noktada mevcut hükümet, Ghani hükümeti Afganistan'da seçilmiş durumda ama seçim süreci son derece şaibeli bir şekilde gitti. Muhalifler seçimde bir sürü yolsuzluk yapıldığını iddia ettiler. Tüm o iddiaların üzerine Amerikan Başkanı Trump'ın gizli bir ziyaretle bir anda işte Şükran Günü Amerikan askerleriyle bu günü geçirmek ve onlara bir moral vermek aslında adı altında Afganistan'a çok gizli bir ziyarette bulunması ve Afgan hükümetiyle görüşmesi, onunla poz vermesi mevcut Afganistan Devlet Başkanı'yla haliyle bir Afganistan'da mevcut hükümete destek olarak algılandı. Bunu da Amerika'nın düşünmemiş olduğunu herhalde öngörmek yanlış olur. Yani bunu planlarken muhtemelen böyle belirleyecek bir pozun mevcut hükümete tüm o şaibelere rağmen destek anlamına geleceğini biliyorlardı. Şu önemli, Yani hani 2001 yılından beri 18 senede devam eden, işte 19. seneye girecek yakında, devam eden bir işgal var. 18-19 yıl sonra Amerikan Başkanı Afganistan'a uçağıyla inerken perdelerini çekmek, uçağın tüm ışıklarını kapatmak ve bu ziyareti Afganistan'a inene kadar herkesten gizlemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu Amerikan işgalinin ne kadar herhalde başarılı olduğunu tırnak işareti içerisinde gösteriyor. Dolayısıyla hani hedeflenen şeyin başarılı olmadığını da çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu yine şey düşünürsek, yani hani Trump yönetiminin herhalde bilinçli olarak yani gizlemek istediği ya da gizleyebildiği çok az şey var. Aslında gizlemek istediği de çok az şey var belki. Yani hani Trump, Başkan Trump birçok şeyi Twitter'dan yayıyor, konuşuyor, söylüyor, açık ediyor. Ama bu Afganistan ziyareti herhalde Washington'da ve dünyada en iyi gizlenen şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü bir anda kimsenin beklemediği bir anda Amerikan Başkanı böyle bir ziyarete bulundu. Ve bu ziyaretinde de Taliban'la barış görüşmelerinin yeniden başladığını söyledi. Ama bu şey demek değil. Amerikan Başkanı Trump'ın Afganistan inmesiyle başlamadı bu görüşmeler. Aslında görüşmeler hiçbir zaman bitmemişti. Yani sona erdirildiği resmi olarak söylendi ama arka planda sürekli ABD Başkanı Trump'ın atadığı aslında Afgan kökenli Zalmay Halilzad, daha önce de Afganistan Büyükelçiliği yapmıştı. Onun önderliğinde bu görüşmeler hep devam ediyordu. Ama Amerikan Başkanı'nın resmi olarak bu görüşmenin başladığını yeniden söylemesi önemli. Ancak görüşmelerle alakalı tabii ki Amerikan Başkanı çok böyle pembe bir resim çizdi, bir tablo çizdi ve sanki Taliban adına da biraz konuştu. Aslında önceki görüşmelerde Taliban'ın herhangi bir ateşkese yanaşmadığını, ancak şimdi onların da ateşkes istediğini söyledi Başkan Trump, ama bu Taliban tarafınca hemen reddedildi. Bizim böyle bir ateşkes talebimiz yok diye. Çünkü ateşkes demek haliyle terör örgütünün kendi iç dinamikleri açısından da riskli bir adım. Çünkü terör örgütleri savaşmak üzerine kurulu. Bir süre hiçbir şekilde şiddete bulaşmazlarsa, silah kullanmazlarsa, uzunca bir süre sonra bu artık terör örgütünde bir yani amacın sorgulanması, ne yaptıklarının sorgulanması, bazı militanların belki örgütten ayrılmaları gibi sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla öyle bir adım Taliban açısından daha riskli bir adım. Ama tabii Afganistan'da özellikle mevcut hükümetin bundan çok memnun olduğunu da söyleyelim. Çünkü onların bir önceki barış görüşmelerinde en büyük eleştirisi, zaten biz dışarıda bırakıldık, bir de üstüne ateşkes olmazsa Amerika'da tedrici olarak çekilmeyi söz veriyorsa eğer, bir önceki barış görüşmelerinde öyleydi. O zaman bu Afganistan hükümetine bizi nerede bırakır? Çünkü Afganistan ordusu denen bir şey hala çok hani bahsetmek zor. Her ne kadar hani yıllardır onlara eğitim veriliyorsa da Afganistan polisinden bahsetmek de zor. Dolayısıyla bu bizi moralli, daha güçlenmiş bir Taliban'la Amerikan askerlerinin de daha az yanımızda olduğu bir süreçte baş başa bırakır diye endişe ediyorlardı. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın gelmesi, mevcut hükümette poz vermesi, desteklerini belirtmiş olması aleni olarak, bir de ateşkes şartıyla hani bu barış görüşmeleri başlıyor ve devam ediyor demesi aslında Afgan hükümeti açısından çok çok önemli. Ama yani yine tabii ki terör örgütleriyle mücadele en büyük hatalardan bir tanesi şu. Terör örgütleriyle mücadele yani hani son militan öldürülene kadar, son terörist öldürülene kadar devam edecektir. Ve kesin bir zafer peşinde koşmak çok çok zor. Yani terör örgütleriyle mücadeleye bakıldığı zaman çok az sayıda terör örgütü böyle tamamen askeri olarak yenilebilir. Hele Taliban söz konusu olduğunda, çünkü Başkan Trump da onu söyledi. Yani ya barış görüşmelerini yapacağız ve bu barış görüşmelerinde Taliban bizim isteklerimize razı olacak ve anlaşma yapacağız, ya da kesin bir askeri zafer kazanacağız diye 18 senedir kazanılmamış bir askeri zafer var. Amerikan ordusu da bunun farkında. Dolayısıyla yani Amerikan Başkanı'nın ziyaret önemli. Ama bunu biraz da terör örgütü açısından düşünmek lazım. Terör örgütü yani Taliban'a baktığımız zaman haliyle bir önceki barış görüşmelerinde tamam, barış görüşmeni sona erdirdiniz ama yani hayat bizim için aynı şekilde devam ediyor. Yani terör örgütü açısından, yani Taliban açısından baktığınız zaman, ama karşı tarafa bakınca iyi kötü birkaç ay sonra da olsa yine Amerikan Başkanı Trump böylesine gizli bir şekilde ışıklarını kapatarak, perdelerini çekerek gelmek zorunda kaldı. Hükümette poz vermek durumunda kaldı. Ve sonunda geldi, yine bizimle barış görüşmelerini başlatmak durumunda kaldı. Yani dolayısıyla atılan adımın nihai kertede yine aslında Taliban'ı güçlendiren bir adım olduğunu da bence söylemek lazım. Yani.
Önümüzdeki süreçte bölgeye etkisi ne olabilir bu adımın?
Yani bir herhalde yani ABD Başkanı bunu tabii neden yaptığını da belki görmemiz lazım. Çünkü seçimler ABD'de geliyor. Amerikan Başkanı'nın en büyük sözlerinden bir tanesi bitmeyen Amerikan savaşlarını sona erdirmekti. Taliban'ın aslında dediği oldu. Yani Taliban aslında hani bizim için zaman geniş. Yani biz hani bunu yıllarca daha devam ettirebiliriz. Amerikan başkanı için belli bir takvim var. Seçimlere bunu aslında bir şekilde, yani ya Afganistan'da savaşı bitiriyor gibi gözükmesi lazım ya bir anlaşma yaptığını söylemesi lazım. Dolayısıyla onun eli kolu daha bağlı diye söylüyorlardı. Doğru çıktı. Bölgeye baktığımız zaman bölgede yani bir Afganistan açısından yani bu önümüzdeki süreç tabii yine barış görüşmeleri nasıl devam edeceğine bağlı ama yani Afganistan'da haliyle istikrar, yani bu biraz belki klişe olacak ama Afganistan'daki istikrarın hemen sağlanması beklememek lazım. En başta belki söylenmesi gereken şey bu. Biraz yine diğer aktörlerin ne yaptığına bağlı. Afganistan her zaman, yani tarihine de baktığımız zaman malum, İngilizlerle Rusların birden fazla defa, yine İngilizlerle İranlıların işte mücadelesine şahit olmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi hemen Taliban'la barış görüşmeleri başlar başlamaz ya da başladığını açıklar açıklamaz Başkan Trump, Taliban'la İran, yani İran Taliban'ın bir delegasyonu Tahran'da misafir etti. Onlarla görüştü. Dolayısıyla burada da bir baskı unsuru var. Yani İran yeniden ben de bu işin bir parçasıyım, bir oyuncusuyum diyor dolayısıyla. Hindistan'ın zaten bu işin ne kadar içerisinde olduğunu hani söylememiz lazım. Çünkü orada onlar açısından Afganistan'da var olmak Pakistan'ı biraz daha sıkıştırmanın bir yolu. Pakistan Keşmir'de zaten sıkışmış durumda. Hindistan'ın giderek artan varlığından ötürü onlar da muhtemelen Afganistan'da daha da var olmak isteyecek. Dolayısıyla yani Afganistan'daki oyun biraz, yani bir aktör çok böyle radikal bir adım atana kadar, yani o dengeyi, oyunu bozana kadar herhalde benzer şekilde bölgesel aktörlerin var olduğu ve etkin olmaya çalıştığı bir ya da vekalet savaşlarından devam ettiği bir alan haline, alan olarak devam edecek gibi duruyor Afganistan'a baktığımız zaman. Yani Türkiye açısından önemli olan şey biraz şeyi takip etmek. Yani Afganistan'da bir çözüm olursa benim kendi kişisel görüşüm, bu çözüm bölgesel bir çözümün bir parçası olacak. Yani bölgede işte doğalgaz buharatlarının ve hani yeni ticaret yollarının yeniden açılması anlamında bir adım olacak. Türkiye işte orada aktif olup az önce bahsettiğimiz o yeniden Asya açılım bağlamında, evet, Afganistan'ı orada kullanabilir aslında. Hı
hı. Yani aslında ikisi birbirine kesinlikle, bir yerde çok bağlanıyor.
Tabii, peki. Kesinlikle.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ömer Aslan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni Gün.